Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyenler. Türkiye saatiyle saatimiz 13.19'u gösteriyor ve Teknovadi programına hoş geldiniz diyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Hepinize mutluluk dolu bir yarım saat diliyoruz efendim. Dijital dünyaya odaklanan ve teknokentlerin inovasyon ekosistemine ışık tutan programımızda en son teknoloji trendlerini, başarılı girişimleri ve yenilikçi projeleri keşfetmenizi sağlayacağız. Teknovadi Dijital Dünya. Efendim bugünkü ilk konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü, aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Profesör Doktor Sayın Musa Kazım Arıcan. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler efendim. Şimdi çok önemli bir üniversitesiniz. Neden önemlisiniz? Özellikle bizim programımız açısından. O da dijital sosyal bilimler alanında uzmanlaşan üniversite olarak seçildiğiniz için.
Evet.
Şimdi bu kavramı bir anlatalım. Çünkü sosyal bilimler üniversitesi ve dijitalleşme ne anlama geliyor ve bu alanda uzmanlaşan üniversitenin anlama denk geliyor. Biraz bunu paylaşır mısınız?
Tabii ki. Teşekkür ediyorum önce davetiniz için. Yükseköğretim Kurulumuz YÖK üniversitelerimizi artık yeni dönemde bu yılın başında çalışma alanlarına göre uzmanlaşan üniversiteler olarak sınıfladı. Optik var, efendim işte dijitalleşme var, yapay zeka var. Yani yeni trendleri, yeni konuları ele almalarına göre, tabii sadece size böyle bir görev veriyoruz değil. Sizin şu ana kadar yaptıklarınızı dikkate alarak yaptıkları incelemeler ve çalışmalar sonunda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi dijital sosyal bilimler alanında uzman üniversite, yani burada ilerlemesi desteklenecek üniversite. Tabii bunun YÖK'le beraber Cumhurbaşkanı Strateji Bütçe Başkanlığı ile desteklenmesi planlanan bir çalışma. Tabii biz neden buraya dahil edildik? Sizin sorunuzun asıl ana noktası ya da YÖK bizi neden dijital sosyal bilimler kategorisinde değerlendirdi? Bizim sosyal bilimler altyapı projemiz sunuldu Cumhurbaşkanı Strateji Bütçe Başkanlığı'na. Bunun 3 ana başlığı var. Dijitalleşme, yapay zeka, nitelikli göç. Dijitalleşmede tabii dünyanın bu dijital dönüşümü, dijital mecrayı analiz etmek, bunun sosyal etkilerini, bu mecra toplumsal dönüşümlere, kültürel etkiler ne oluşturuyor, nasıl bir gelecek bizi bekliyor? Biz bunu sosyal bilimlerin tüm perspektifleri üzerinden ele almaya çalışıyorduk. Bilindiği üzere aslında dijital sosyal bilim daha önceleri sayılı ya da sayısal sosyal bilim olarak tanımlanıyordu. Bunun birkaç farklı adlandırılması vardı. Özellikle sosyolojide bu çalışmalar yapılıyor idi. Tabii bizim bu projemiz kabul gördü. 2021 yılı başındaydı. Cumhurbaşkanı Strateji Bütçe Başkanımız sağ olsun bu konuya çok büyük destek verdi, İbrahim Şenel Bey. Sonra YÖK Başkanımız çok büyük destek verdi. Bu üç başlık hemen disiplinler arası bir laboratuvara dönüştü. DİSAP. Bir DİSAP kurduk. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile ODTÜ ile bir protokol imzaladık. Ve dijitalleşme, yapay zeka özelinde ve nitelikli göç bir laboratuvar çalışması, DİSAP.
Ben fotoğrafı hemen görebildim. Yani sizin tabii, anlattıklarınızdan devam çok ediyor. Önemli bir fotoğraf
tabii
aslında.
Devam ediyor. Bunun bir çıktısı olarak, bu projenin çıktısı olarak bir enstitü kurulması planlandı. Bu da hayata geçti. Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü. Tabii bu aynı zamanda bir sosyal inovasyon meselesi. Yani dijital sosyal bilim eş zamanlı olarak aslında yani sosyal inovasyon tabii. Evet. Ve bu enstitü Cumhurbaşkanı Stratejik Bütçe Başkanlığı YÖK himayesinde diyelim ve bunun bir artık finans boyutu var. Ve buna 5 üniversite dahil edildi. ODTÜ ile zaten protokolümüz var. Hacettepe, Bilkent Üniversitesi, Marmara Üniversitesi. 5 üniversite işbirliğinde ASBÜ'de Sosyal Araştırma Yenilik Enstitüsü kuruldu.
Çok güzel.
Kuruldu ve bu Türkiye'de ilk. 5 üniversite işbirliğinde kurulan yegane enstitü. Ve bunun amacı şu. Hem bu 5 üniversitedeki akademisyenlerimiz hem de doktora çalışması. Burada doktora düzeyinde çalışmalar olacak ve Cumhurbaşkanı Stratejik Bütçe Başkanlığı'ndaki 12. Kalkınma Planı'ndaki temalar bu perspektiften projelendirecek ve desteklenecek.
Evet, şimdi burada anladığım kadarıyla hem bu enstitü hem de sizin üniversiteniz bu projeyle birlikte hem veri toplayacak hem veri analizi yapacak. Tabii. Hem de bunları projeye dönüştürecek.
Tabii, muhtemel senaryolar.
Evet.
Yani bu noktalarda nasıl gelişmeler bizi bekliyor? Bunlar fonlanacak ve akademimizde de yani yüksek öğretimimizde bir ilk. Yani akademi çalışmalar bir fon desteğiyle yürüyecek. Şu an ilk planda bir 20 milyonluk bir bütçe, işte projeler, tabii bu veri, her şeyden önce tabii doğru bir veri.
Tabii o ama belli zaman dilimi içerisinde gerçekleşecek. Ama önemli olan organizasyonu yapmak. Galiba organizasyon şemanızı anlattığınız üzere çok net bir şekilde ortada. Sadece bundan sonra gerekli adımların belli aralıklarla zaman içerisinde atılması gerekiyor.
Evet. Burayla eş zamanlı olarak yine aslında bu sosyal araştırmalar altyapı projemiz ki Türkiye'de tabii çok yaygın bir şey değildi. Yani ilk planda ya sosyal bilimlerin altyapı projesi ne olur? Genelde hep teknik bilimler düşünülüyordu ama öyle değil. Dünyada aslında en kıymetli çalışmalar, bugün en gelişmiş ülkelerin en büyük yatırımları aslında sosyal araştırmalarıdır. Yani sosyal bilimlerin de sosyal alanların da Ar-Ge'si çok önemlidir. Ve bu anlamda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde yine ülkemizin ilk sosyo kenti kuruldu. Burayla eş zamanlı yine sosyo kentimizde bu dijital çalışmaların, mecraların yani sosyal bilim perspektifinden çalışmalar yapılıyor. Burada tabii sosyo kentimizde nasıl bir durum var? Dışarıdan firmalarımız da yine bu sosyo kent perspektifine yani Ar-Ge çalışmalarını yapıyor olması gerekiyor. Ayrıca hocalarımız fikirlerini, yenilikçi fikirlerini işte onun için sosyal inovasyon kısmıyla çok ilişkili ki bu anlamda yine üniversitemizde sosyal inovasyon araştırma uygulama merkezimiz var.
Şimdi zaten bu konuda araştırma yapmak isteyen tüm akademisyenler biraz üniversitenize gelmek için gayret sarf edecektir. Çünkü çok önemli bir şey. Bütün bu teknokentlerde olduğu gibi sizin sosyokentinizde de bağlı bulunan akademisyenler bir şekilde orada firmalarını kurup hem akademik görevlerini hem de oradaki araştırma tabii geliştirmelerini devam ettireceklerdir. Çok popüler hale gelebilir.
Kesinlikle.
Yakında,
aslında bu hep bizim şikayet ettiğimiz ya da eksikliğini hissettiğimiz bilimin topluma yayılması, aslında bilimin daha elverişli olması aslında durumunu ortaya koyuyor. Öğrencilerimiz de, aslında biz öğrencilerimize de aynı fırsatı sunuyoruz.
Tabii.
Öğrencimiz yine bu eğitimlerine devam ederken yenilikçi fikirleri varsa bunları da bir şirket aracı, tabii bu şirket kurmanın şartları var,
tabii.
Müracaatları var.
Tabii. Ama çok zor değil, onu biliyorum.
Tabii.
Çünkü yani gençlerin önünü açan üniversite profesörleri olarak, yöneticileri olarak gerektiğin kolaylıkları gösterdiğinizi biliyorum ama her işte olduğu gibi belli kural silsilesi var. Sadece tabii. Onlara uyulması gerekiyor.
Kesinlikle.
Gençlerimiz de çok hakikaten gayretliler, onları da uyarlar yani.
Çok gayretliler. Şöyle bizim hem bu sosyal araştırma altyapı projemiz için sosyal inovasyon konusunda ve sosyo kentimiz, ki biz Ankara'daki Teknofest'te de üniversite olarak katıldık ve öğrencilerimiz çok ilgiliydi.
Biraz oradaki aktardıklarınızdan, paylaştıklarınızdan da bahseder misiniz?
Tabii ki, yani aslında biz şunu söylüyoruz. Bu çok önemli bir tecrübe. Aslında işte İstanbul'da başlayan, işte Samsun, Ankara, İzmir'e doğru giden. Aslında şöyle, bunu daha önce geçen yıl Yükseköğretim Kurumumuzun, YÖK'ün Savunma Sanayi Başkanlığı'yla bir protokol oldu. Ve biz de davet edildik. Üç üniversitemiz davet edilmişti o protokol törenine. Ve oradaki görüşmemizde biz şunu söyledik. Biz Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak hem sosyo kentimizle hem de bu sosyal araştırmalar projemizle, yani sosyal araştırma ve yenilik enstitümüzle, aslında bizim bu teknoloji hamlemizdeki savunma sanayi, işte bunun en önemli bir parçası. Tabii. İşte Teknofest aslında orayla ilişkili, ilintili bir durum. Artık bunun sosyal bilim perspektifinden, yani artık bu mecrada ele alınması ve incelenmesi gerekiyor. Aslında şu an Teknofestlerin çok önemli bir birikimi oldu, envanteri oldu. Yani bunların gerçekten sosyal bilim perspektifinden analizlerinin yapılması lazım. Hikayeleri yazılmalı bunların, öyküleri yazılmalı, bunlar üzerine denemeler yazılmalı. Çünkü dünyadaki tüm bilimsel gelişmelerin bir hikayesi vardır. Hatta bazı teknik ve teknolojik gelişmeler bize daha ortaya çıkmadan bir romanla anlatılırdı. Yani bu mesela tarihte bunun örnekleri var. İşte bu Anadolu'da kısaca ben söylemek isterim. Samsatlı Lukyan diye bir isim vardır. Mesela bu coğrafyada milattan sonra 180'lerde yaşamış. O zamanlar bugünkü Yıldız Savaşları tarzı bir şey yazıyor. Yani ilk bilim kurgu tarzı. Dolayısıyla aslında bugün teoriden pratiğe değil, pratikten teoriye de aslında bir eksikliğimiz var. Yani bugün aslında birçok güzel işler yapılıyor. Teknofest'in inanılmaz bir etki gücü var. Ama bunu ne kadar yazabiliyoruz? Evet. Yani bunu mesela dijital mecrada biz ne kadar işte hikaye ediyoruz, ya da işte bunları uluslararası dünyaya açıyoruz, farklı dillere ne kadar bunun etki gücünü sunuyoruz. İşte Teknofest aslında biz biraz bağlamda bulunduk ve aslında biraz sosyal bilim perspektifinden de bakılması gerektiğini düşünüyoruz.
Evet, tabii Teknofest'te ilerleyen dakikalarda Sayın Nuray Başar'la da konuşacağız ama önemli bir noktaya temas ettiğiniz, sadece savunma sanayi değil, Türkiye'nin teknoloji alanındaki tüm firmalarının genelde orada olduğu bir festivalden bahsediyoruz. Bir de orayı ziyaret eden gençlerin, çocukların gelecek perspektiflerinden bahsediyoruz. Aslında bir çocuk düşünün, efendim orada bir şey görüyor ve onu hayalinde başka bir şey olarak canlandırıyor ve o gelecek perspektifi oluyor aslında. Onun üzerine bunu daha iyi yapabilirim değil de oradan çıkarttığı başka bir perspektifi hayata geçirebilecek bir yaklaşım sergileyecek.
Hakan Bey, aslında çok müthiş bir şeye değindiniz. Aslında şu, mesela gençlerimize inanılmaz bir güven geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın işte bu teknofestlerle işte 1 milyon yazılımcı seferberliği. Mesela teknofestlerin en büyük katılımcısı gençler. Hatta çocuklar, yani çok küçük yaşlara kadar düştü. Aslında şu oluştu. Bizim insanımızın aslında bir özgüveni, bir özgüven patlama. Evet, ben de bunu yapabilirim, ben de yapmalıyım. Oraya gezdikten sonra aslında yeni idealleri doğdu. Aslında bunun bir sürü sosyal psikoloji, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik bir sürü yansıması var. Zaten o YÖK'teki savunma sanayi başkanımızla yapılan imzada başkanımız hep şunu söylemişti. Ben bunu söyleyince biz de hep şunu aslında konuşuyoruz. Ya biz bunları yapıyoruz ama bunların sosyal etkisi nedir? Bunların sosyal analizlerini yapıyor muyuz? Aslında
bütün sizin aslında uzmanlaşan üniversitenizle birlikte tabii, bunlar çok daha rahat yapılmaya başlayacak.
Tabii, şimdi aslında bu dijitalleşme, işte dijital sosyal bilimde ne olacak? Artık bizim dijital mecrada inanılmaz verilerimiz var. Müthiş veri var. Veri, yani big data, büyük, ama bu veri ama şöyle, ne işe yarayacak? Ne hocam, olacak? Kime etkileyecek? Ve bunlar nasıl bir dünya oluşturacak?
Sayın hocam, şimdi biliyorsunuz özellikle sosyal medyada farklı algoritmalar var. Bu farklı algoritmalar genelde satış üzerine kurgulanmış algoritmalar ve bunlar da aslında sosyal bilimlerin alanına giren noktalardan bunu çıkarım yapıyorlar. Yani örneğin işte siz bir ürüne baktıysanız bir bakıyorsunuz ki bütün reklamlar o ürün
üzerine geliyor.
Şimdi bu toplanan verinin size olan uygulaması şeklinde. Fakat bu olumsuz bir yan olarak gözükürken sizin girişim yaptığınız hem enstitünüz hem sosyokentiniz hem de uzmanlaşan üniversiteniz bu anlamda bunun doğru yere nasıl kanalize edileceğini de gösterecek.
Tamam.
Ve doğru programların nasıl, doğru algoritmaların nasıl kullanılması gerektiğini de gösterecek. Tabii. Aynı şekilde o verileri doğru şekilde doğru noktaya nasıl ulaştırabiliriz? Algoritmaları da çalışmaya başlayacak.
Şu an bu,
yani doğru tarafa doğru da çalışmalar akacak.
Aslında tabii ki yani Sosyal Bilimler Üniversitesi aslında kurulma amacı da bu.
Tabii.
Yani bu yönüyle bir misyon üniversitesi. Dediğiniz gibi aslında bunu en iyi kullanan şu an reklamlar üzerinden, yani tüketim üzerinden kullanılıyor. Ama
siz bunu araştırma üzerine de kullanacaksınız.
Tabii işte bunun bilim, ya bizim uluslararası ilişkilerimizde bunlar bizim işte siyaset bilimimizde, bunlar bizim toplum yapımızda, kültür yapımızda nasıl bir etki oluşturacak? Yani bunun, yani bu artık yani şunu artık kabul edelim. Biz yeni, yani 21. yüzyıl artık dijital bir dünya. Ve bu dijital mecra eğitimden kültüre, sanata, her alana etkileyecek. Ki biz şu an yeni bölümlerimizi de böyle planlıyoruz Hakan Bey. Mesela sanat tasarım fakültemizde dijital tasarım şimdi üzerinde çalışıyoruz. Mesela çok kıymetli hocamız var. İnanılmaz.
Bu arada şunu söyleyeyim. Dünyanın en iyi 5 dijital artisti, dijital sanatçısı Türkiye'de, biliyor musunuz?
Tabii ki.
Yani bu sayının artması ne demek? Gelecekte dijital sanatçıların Türkiye'den çıkacak olması
tabii
demek. Yani bu çok önemli bir başlangıç. Bu yoktan var olan şartlarda siz mesela daha eğitimli insanlar yetiştireceksiniz.
Tabii.
Ben bir şey daha söyleyerek son sözü size bırakmak isterim. Şimdi biz eskiden hep şimdilerde şikayet ediyoruz bazı olumsuz davranışlarımızdan, çabuk sinirlenmemizden, bazı noktalara verdiğimiz agresif tepkilerimizden kendimize kızıyoruz. Diyorlar, diyoruz ki bizi yanlış kodlamışlar. Fakat anlıyorum ki yeni nesil artık doğru kodlarla işliyor, yetişiyor. Sizlerin sayesinde sonsuz size buraya.
Tespitinize katılıyorum. Yani dün de aslında benim bir seminerim vardı. Bu Cumhuriyet'in 100. yılında eğitimci olmak, aslında öğretmenlerimiz vardı, birçok şehirden gelen. Şunu söyledim, biz bu yeni nesli doğru anlamadan onların ilgilerini, kabiliyetlerini, yeteneklerini, biz iyi bir eğitimci olamayız. Aslında müthiş bir insan, yani beşeri sermayemiz var. Aslında beşeri sermaye. Şu son sözüm, sizin az önce söylediğiniz bu dijital sanatçılar, dünyanın en şeyleri, Türkiye'den çıkan şeyinizi, ifadenizi destekleyen, Cuma günü biz sosyokentimizdeki bir firmamızla, üniversite olarak ayrıca bir protokol imzaladık İDAM'a, yönetim kurulu başkan yardımcısı Mert Fırat Bey, aynı zamanda bir sanatçı biliyorsunuz.
Evet,
çok başarılı bir sanatçımız.
Bilinen bir sanatçı.
Sanatçımız çok başarılı çalışmalar da yapıyor. Şu an deprem bölgesinde inanılmaz çalışmalar yapılıyor.
O ilk beşin içindedir.
Yani, evet ben zaten destekleme amaçlı söyledim. Ve gerçekten şimdi çalışmalarımız bu anlamda. Aslında yani şeyimiz de, yani sosyal, biz tabii eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve girişimcilik. Yani üniversite olarak aslında bu 4-5 temel yapı üzerinden, yani sadece biz eğitim, lisans vermek değil, sadece efendim araştırma değil. Dolayısıyla mesela şu an İDEMA'yla, yani Mert Bey'le konuştuğumuz, mesela deprem bölgesinde bir toplumsal katkı, sosyal sorumluluk. Çünkü orada biz doğru verileri almalıyız ki, yani tabii bu yer yer yüzde görüşmelerle olacak, yer yer tabii gözlemle olacak, anket, evet. Ama dijital mecranın da bize sunduğu inanılmaz veriler var.
Sayın hocam, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizi yaklaşık 200 ülkeden Türk vatandaşları ve Türkçe konuşan herkes, Türkçe anlayan herkes de dinliyor. Projenizin başında söylediğiniz o göç olgusuyla ilgili de sanıyorum eğitim almak için Türkiye'ye önemli bir göç olacağını düşünüyorum. Bu anlattıklarınızdan sonra çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
İyi efendim, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü, aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Profesör Doktor Sayın Musa Kazım Arıcan'la konuştuk. Dijital sosyal bilimler alanında uzmanlaşan, üniversite seçilen Sosyal Bilimler Üniversitesi ile ilgili, Sosyokent ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile ilgili. Teknovadi, Teknokentler. Teknovadi devam ediyor. Efendim programımız devam ediyor. TABİT, Teknoloji Ar-Ge Bilim İnovasyon Derneği Başkanı, aynı zamanda Ankara Sanayi Odası Bilgisayar Yazılım Sanayi Komite Başkanı, aynı zamanda Ankara Sanayi Odası Meclis Üyesi Sayın Nuray Başar'la birlikteyiz. Daha söylemediğimiz 10 tane daha titriniz vardır eminim.
Var, evet.
Onları biraz artık daha sonra söylerim. İlk programımızda da beraberdik. Çok teşekkür ediyorum tekrar geldiğiniz için. Hoş geldiniz.
Hoş buldum. İyi yayınlar
sağ
diliyorum.
Sağ olun. Sayın Başar, Teknofest'i konuşacağız. Ankara'da gerçekleşti 8.'si. Bize biraz şu Teknofest nasıldı, neler oldu, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin değerlendirmenizi almak isterim.
Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Ankara için çok güzel bir etkinlikti. Ankara'mızın, başkentinin böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapması bizim için gurur verici bir olaydı. Umarım çok çok daha güzel etkinlikler, festivaller Ankara'mızda her alanda yer almaya devam eder. Teknofest ilk kez bu sene Ankara'da yapıldı ama buna rağmen oldukça başarılıydı. 2 milyona yakın insan Teknofest'e giriş yaptı ki İstanbul'a giren, Teknofest'e giren insan sayısıyla karşılaştırdığınız ve şehirlerin nüfusunu göz önüne aldığınız vakit aslında Ankara İstanbul'u bu anlamda oldukça fazla geçmiş durumda. Başkentte Teknofest'e ilgi çok yoğundu.
Evet, pek çok firma vardı, savunma sanayinden tutun da az önce konuştuğumuz sosyal bilimler alanındaki çalışmalara kadar pek çok şey sergilendi. Orada insanlar hem yapılanları gözleriyle görme şansı elde ettiler, hem orada tüm şirketleri görme şansı elde ettiler. Türkiye'nin teknoloji noktasına geldiği veya kat edeceği noktaları biraz hayal etmeye çalıştılar. Var olanları da görme şansına sahip oldular. Biraz tabii alanı gezmek kolay değildi. Geniş ve büyük bir alan olduğu için onu söyleyelim. Bazı zorlukları vardı. Bir sonraki festivalde inşallah daha az zorluk olur.
İnşallah.
Ama siz de aynı zamanda organizasyonda yaptığınız için biliyorum. Daha başarılı bir organizasyon belki yapılabilir bir sonrakinde. Her birinden bir ders çıkarılır. Peki bu Teknofest'lerin Türkiye açısından değeri nedir size göre?
Şöyle, aslında çok büyük ufuk açıcı bir olay oldu. Teknofest'i Ankara'da ben ziyaret ettim. Gençlerin, öğrencilerin, hatta çok küçük yaştaki çocukların bile, okuma yazma bilmeyen çocukların bile ilgisi çok fazlaydı. Bu da demek oluyor ki gelecek nesiller teknolojiyle daha fazla ilgilenecek. Teknolojiye çocuklarımızın dokunma imkanı oldu. İnternetten görüyorlar, televizyon vasıtasıyla seyrettikleri birçok şeyi aslında dokunma imkanı oldu. Hayal dünyalarını geliştirme imkanları oldu. Alanda gezdikleri yerlerde katıldıkları simülasyon gösterileri ya da işte savaş uçakları gibi bir takım şeylerin, donanımların içerisine girip onların nasıl olduğunu gözlemlemeleri, hayal dünyalarının geliştirmesi açısından çocuklar için çok yaratıcı oldu. İnanıyorum ki birçok çocuk orayı gezdikten sonra evet ben de işte teknolojiyle ilgileneceğim, bilim adamı olacağım, ilerleyen vakitte ben de uçak üreteceğim ya da işte ben de böyle bir şey yapacağım diye hayal etmeye başlamıştım. Yeni yeni bilim adamlarımız yolda diye düşünüyorum.
Ne güzel. Tabii Teknofest'i konuşmaya devam edelim. Öncekilerden farkı neydi size göre?
Bu Ankara için ilkti. İstanbul'dakiler de hemen hemen aynı konsepte yer almıştı. Ankara'nın aslında daha çok böyle organizasyonlara ihtiyacı var baktığınız vakit. Türkiye'nin en çok savunma sanayine yön veren firmalarının başkentimizde olduğunu düşünecek olursak bu tip organizasyonların özellikle Ankara merkezi yapılması çok önemli. Zaten katılımcıların profiline de baktığınız vakit aslında hızlı trenle ya da günübirlik gelip gidebilecek mesafede olan birçok çevredeki ilden de katılımcı vardı. Hatta yurt dışında direkt uçuşlarla Türkiye'ye gelebilen vatandaşlardan da oldukça fazla katılım söz konusuydu. Bu Ankara'nın tanıtımı için çok önemli bir şey. Ankara'nın savunma sanayi için ya da yazılım sektörü için, dijitalleşme sektörü için çok önemli bir gelişme. Bunun ticari bir şekilde Ankara'ya geri dönüşünde kısa zamanda göreceğimizi ümit
Evet.
ediyorum.
Tabii bazı gelişmeler de çok sergilenmiyor. Biraz gizli yapılan çalışmalar da var teknoloji alanında ama öncekilerle kıyasladığımızda böyle birkaç adım attığımızı görebildik mi?
Kesinlikle, kesinlikle.
Görebildik. Peki bunun yapılmasında özellikle büyük firmalar mı çok etkili oldu size göre Teknofest'e katılan yoksa küçük firmalar mı yoksa bu firmalar bir ağ içinde mi bütünleşiyor?
Şöyle, üniversiteler vardı, teknoparklar vardı, kuluçka merkezleri, ön kuluçka merkezleri, büyük firmalar. Büyük firmaların yanı sıra teknolojiyle ilgilenen küçük firmalar da aslında bu sistemin içindeydi. Tek üniversiteler değil, birçok özel okul, lise ya da ortaokul seviyesinde okullarda bu sistemin içerisinde yer aldı. Kamu kuruluşları vardı. Dolayısıyla Teknofest'te ürünü sergileyebilecek ya da Teknofest'le birebir ilgili olabilecek herkes bu ekosistemin içine dahil olmuştu diyebiliriz.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok güzel anlattınız, aktardınız. Çok sağ olun. Aktardıklarınız ve paylaştıklarınız için çok teşekkür
Ben
ediyorum.
teşekkür ederim.
Tabii Teknoloji Arge Bilimi İnovasyon Derneği Başkanı, ASO Bilgisayar Yazılım Sanayi Komite Başkanı, Meclis Üyesi, aynı zamanda organizasyon larda görevli Sayın Nuray Başar. Çok teşekkürler. İnşallah ilerleyen aylarda tekrar bir başka konuda tekrar birlikte oluruz ve
İnşallah.
konuşuruz. Mutlulukla bekliyoruz. Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz. Bu arada belki sizin bir projeniz vardı. Veda etmeden önce onu da söyleyeyim. Belki katkıda bulunmak isteyen sevgili dinleyicilerimiz
Evet,
olur.
aslında Tabit olarak uzun yıllardır bir bölgedeki okullara destek olmaya çalışıyoruz ve kütüphane yaptırıyoruz. Şu anda bir okulumuza kütüphane yaptırdık. Kütüphanemiz için de şu anda kitap bağışı kampanyamız devam ediyor. Başkan@tabit.org.tr adresinden ulaşabilirlerse her türlü kitap lise öğrencilerinin ihtiyacı olabilecek her türlü kitap bağışına da talibiz.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
Efendim
ediyorum.
Teknovadi bugün için sona eriyor. Sizlere veda ediyoruz. İki değerli konuğumuzu ağırladık. Sayın Profesör Doktor Musa Kasım Arıcan ve Sayın Nuray Başar bizimle birlikteydi Teknovadi programında. Bu haftalık sizlere veda ediyoruz. Haftaya Salı 13 kısa haberlerin hemen ardından tekrar sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Hoşça kalın. Tekno Vadi.